Ready? Play.
Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'i Inside Out'un 46. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp.
Ben Anıl, merhaba.
Evet, bugün finaller konuşacağız. Her türlü final var bizde. WTA finalleri, Next Gen finalleri, ATP finalleri. Ne final varsa bugün konuşacağız. Senenin sonuna doğru geliyoruz artık. Bu hafta erkeklerde son turnuva oynanıyor. Ondan sonra Davis Cup olacak ama şimdi biz finallerle bitireceğiz. Senenin sonuna geldik.
Yani Davis Cup'ın zaten popülaritesi her geçen gün azalıyor. Bayağı işleri zor. O yüzden
evet, onları ayrıca şey yaparız. Merakla bekliyorum ben. Nasıl yapacaklar turnuvayı?
Ya biletlerin Shakira yarısını satamadılar Shakira'ya rağmen yani. Epey bir bayağı bir günde.
Keşke ilk günlere de gelseymiş.
Her güne bir Latin yıldız.
Her gün Pique'nin bir arkadaşı konseptiyle. Bir gün Iniesta, bir gün Xavi. evet, konumuza girelim. WTA finallerinden konuşmaya başlayacağız. Sonra yavaş yavaş günümüze geleceğiz. Evet, WTA finallerini Ash Barty kazandı. Ve seneyi bir numara olarak bitirdi. Finalde de Elina Svitolina'yı geçti.
Geçen senenin şampiyonu.
Aynen, geçen senenin şampiyonu. Burada da çok güzel bir turnuva geçirdi. Burada birkaç nokta var konuşacağımız. Anıl, istiyorsan bu iki isimden başlayalım. Ondan sonra diğer WTA finalleri konularına gelelim.
Evet, yani ikisini genel olarak konuşmak gerekirse, hani zaten daha sonra final maçına da yine biraz değiniriz ama Ash Barty, hani Roland Garros'ta da en peak yaptığı dönem oydu oyun olarak. Hani orada da canlı izleme fırsatına kavuştuk. Yani bu turnuvada da o seviyenin de ilerisinde oynadı. Acayip soğukkanlı ve vuruş istikrarı inanılmaz yüksekti. Vuruş istikrarının dışında psikolojik seviyesi çok iyi ve acayip bir bacak oyunu, footwork çok kuvvetli. Ve aynı zamanda da hata sayısı çok düşüktü. Yani böyle karşıdakini mental olarak yıkmak için ne gerekiyorsa hepsine sahipti. Svitolina da burada hani WTA finallerinde kendini çok rahat hissediyordu. Ve hakikaten bunu oyun kalitesinde de gösterdi. Çünkü bu sene Svitolina çok çalışkan ve üst düzey devamlı kendini hazır tutan bir oyuncu olmasına rağmen geçen seneye nazaran performans çok iyi değildi. Ona rağmen bu turnuvada hani burası kendime ait hissettiğim, rahat oynadığım bir yer dercesine çok iyi ilerledi. Ki hani yarı finalde Bencic'e karşı zorlandı ama onun haricinde çok güzel bir turnuva geçirdi. Finalde ama Ash Barty çok bambaşka bir boyutta oynadı. Yani maçın 5. dakikasına itibaren Ash Barty'nin kazanacağı hissediliyordu. Ama bunlara gelmeden önce, yani maçları konuşmadan önce olanlardan ziyade olmayan bir şey konuşmak lazım. O da turnuvanın başındaki seyirci sıkıntısı. Yani gerçekten hani kadınlar tenisi tek başına organizasyon yaptığı zaman maalesef bu kadar üst düzey ismi bir araya gelse de biraz seyirci sıkıntısı çekiliyor. Yine de tabii ki bir elit trofi seviyesinde olmasa da, ki hani o gerçekten çok sıkıntılı bir seviye. Burada da yine bir seyirci sıkıntısı vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. Ama keyifli bir sene sonu turnuvası beklesek de çok onu bize veremedi açıkçası. Çünkü bütün favori isimler pıtır pıtır sakatlanıp ya baştan çekildi ya turnuva esnasında bıraktı vesaire. Hani bu da, ben açıkçası ya geçen sene de benzer şeyleri konuşmuştuk. Hani son turnuvalar bitiyor. Böyle bir zaten puan olarak Grand Slam'lerin üzerinde değil, altında. Ve arada hazırlık için kısa bir süre var. Bundan dolayı da senenin yorgunluğu bu turnuvada vuruyor ve hakikaten birçok isim turnuvayı çıkaramıyor. Ama yine de çok iyi bir final izledik. Ve o yüzden de keyifli bir turnuva oldu genel anlamıyla yine de diyebiliriz.
Ya ben istiyorsan konu konu gidelim. Bir oyunculara o zaman en son gelelim. Çünkü oyun dışı şeyler de konuşuyoruz.
Tabii.
Seyirci ben açıkçası fark edemedim var mı yok mu. Çünkü hani burada çakallık yapıyorlar. Bütün o standların, tribünlerin olduğu kısım karanlık. Stadın hani ne kadar büyük olduğunu bile çok görmedim açıkçası. Televizyonda çok anlaşılmıyordu. Bir de benim en sevmediğim iki stat tipinden birisi bu. Böyle stadın dört işte cephesi, bir tanesi full ekranla kapalı. Geçen sene Next Gen de
Evet.
böyleydi. Stuttgart da böyle yapıyorlar kadınların toprak turnuvasını. Hiç sevmiyorum ben onu. Böyle devasa bir ekran. Bu Shenzhen'deki turnuvada da aynen arka taraf öyle olduğu için. Hani böyle seyirci var mı yok mu? Ne kadar dolu? Ben çok fark edemedim. Böyle sen gördün
Ben
mü
ya
böyle
Twitter'dan bir
genel
iki
olarak?
fotoğraf gördüm.
Ha, evet öyle
Hani
olursa tabii.
öyle insanlar yakalayıp paylaşmışlar. Ama yani ben de
Bence bu
ekran
arada
yorumuna katılıyorum bu arada. Yani o ne öyle? Yani oyuncunun en az 50 katı boyutunda orada bir resmi duruyor.
evet.
Ondan
İnsanın
sonra
konsantrasyonu da alır ya.
oyuncuyu da şey yapar
Bir de
yani orada
Svitolina kötü
sürekli
çıkmış o fotoğrafta.
o
Düşünsene. Bu
kadar
fotoğrafımı
detaylı
koydunuz
incelemedim.
diye diye her serbest atışında. yani şaka bir yana ben zaten o şeyleri beğenmiyorum. Dev ekranları. Bir de seyirci eksikse gerçekten bunu bence turnuvanın hani kalitesine değil direkt Çin'e bağlayabiliriz. Yani gerçi Şangay daha dolu oluyor ama buradaki turnuva bilmiyorum ya pazarlayamadılar mı acaba ya da hani ilgi eksikliği Avrupa'da böyle bir turnuvanın boş olduğunu düşünemiyorum, hayal edemiyorum ben.
Herkes bilet bütçesini Shanghai Masters'a ayırdığı için buraya para kaldı.
Olabilir. turnuvada bütün pazarlama bütçesini şampiyona verdikleri ödülle harcamış olabilirler. Ona da bir sonra geliriz. Sakatlık da konuşalım.
Evet.
Sakatlık bu senin söylediğin zaten sene sonunda oluyor bu turnuva. Zaten sezon çok uzun konuşuluyordu. Bir de buradaki korta özel çünkü Shenzhen'de ilk defa oynanıyor. Geçen sene Singapur'daydı. Birkaç senedir Singapur'daydı. Çin'e yeni geldi bu turnuva. Kortu açık açık eleştirdi oyuncular ki oyuncular bunu hep birazdan çok fazla yapmazlar. Galiba bench hiç şey dedi. Kum gibi bir şeyin üstünde oynuyoruz. Dört kişi burada sakatlıktan çekildi. Nasıl böyle bir yerde oynatıyorlar? Aklım almıyor dedi. Barty de turnuvayı kazanınca aha dedim gerçekten kum gibi mi acaba? Hani Fransa'yı kazandı. Bak
Evet.
burada bunu da kazandı. Zeminde bir sıkıntı olduğu söylendi birkaç oyuncu tarafından. Onun da herhalde
Zaten
direkt faydası şey etkisi olabilir.
ya bak bunu epeydir de konuşuyoruz. Bu tenis kortlarının bir standardının olmaması çok büyük bir sıkıntı. Yani hadi yine burada bütün maçları tek kortta oynuyorsun ama özellikle Grand Slam'lerde bu işin iyice suyu çıkıyor. Yani dış kortta oynuyorsun, farklı bir hız, merkez korta geçiyorsun, farklı bir hız, güneş açısına göre vesaire her şey değişiyor ve tenis hani zaten çok fazla ince ayarların maçın kaderini ve oyuncunun mental stabilitesini etkilediği için yani gerçekten hepsi çok zorlayıcı faktörler ve hani yeni bir zemine alışmak için iki antrenman yapıp ona göre oynamak yani bu seviyelerde çalışmıyor. O zaman biraz daha oraya yatkın olan oyuncunun şansı direkt artıyor. Ki Ash Barty çok iyi oynadı. Hani tabii ki sette kaybetti turnuvada ama yani çok net ilerledi ve iyi aldı turnuvayı.
Evet, Barty gayet iyi oynadı. Svitolina da 8 numara olmasına rağmen hani son dakika turnuvaya dahil olmasına rağmen grupta maç kaybetmedi, set kaybetmedi. Tiebreak'leri çok zor tiebreak'leri kazandı. Özellikle Halep maçı çok netti yani. Halep çok ilginç bir turnuva geçirdi. Hani o da Andreescu'yu çok güzel bir maçta yendi. Maç sayısı çevirip. Ben böyle bir highlight düşünüyorum neler vardı diye. Andreescu bence sakatlanmasa hani çok heyecan katabilirdi turnuvaya.
Kesinlikle.
Bir de Osaka ilk maçını alıp çekildi. Hani çekilmeseydi nasıl olabilirdi? Biz çok böyle hani beğenmedik Osaka'yı. Barty'yi yenmişti değil mi? Barty'yi yen... Pardon, Kvitova'yı mı yendi? Kvitova'yı yendi. Evet, Kvitova'yı yendiği maçta öyle Twitter'da yazdık biraz hani yendi ama öyle çok hayra alamet değil bu oynadığı oyun diye. Acaba değiştirirse ne olurdu diye beklerken çok bir şey yapamadı ne yazık ki. Herhalde bir hayal kırıklığı da Petra Kvitova denebilir. Maç kazanamadı grupta.
Evet.
Pliskova da gayet iyi oynadı öbür grupta ve yarı finale çıktı. Bakıyorum. Yani burada evet sakatlıklar şey yaptı, damga vurdu iki tarafa da. İlk grupta
bütün haber etkisi olan şeyler bu oynadı çekildi. Yani bu maçı Osaka yarıda çekildi. Bıraktı. Yani 4 tane evet. oyuncu 8 oyuncu katılıyor, 4'ü turnuvadan çekiliyor galiba. Yani turnuvanın genel evet. seyrine son derece tabii ki gölge vuruyor.
Bir tanesi sonradan katılıyor. O da çekiliyor. Allah'tan maçın ortasında çekildi. Alternatifi yoktu tabii yani. Onun için
organizasyon. Yarı final maçından çekilince veya Nadal çekilince alt turdaki gelsin diye ağlayanlara gelsin bu turnuva yani.
Aynen. Önceki o elit trofiyi oynayanlar geldiler buraya. Bir de burada oynadılar birer maç. Fena değil yani, çünkü ayak bastığı parası kazanıyorsun bu turnuvaya geldiğin için.
Abi canım, o oyuncular için bulunmaz bir nimet zaten. Aynı ülkede bu sene. Hani bir de şanslarına öyle dünyanın öbür ucunda falan.
Tabii. Parası 2-3 saat.
Atlıyor geliyor. Ne olacak?
Aynen öyle. Biraz para konuşalım ya.
Ya
çünkü
para...
WTA Finals parayla damga vurdu. Zaten turnuva başlamadan önce herkes parayı konuşuyordu. Çünkü burada bu turnuvada yani 2019 WTA Finals'ta şampiyona 4.42 milyon dolar para ödülü verildi. Ve bu tenis tarihinin en yüksek ödül miktarı. Grand Slam'ler, kadınlar, erkekler her şey dahil. Yani iki kamp var. Bir tanesi bu işte WTA için çok güzel haber. Çünkü kadınlar işte daha yüksek ödül aldı. Bir tanesi de bu kadar yüksek ödüle gerek var mıydı? Çünkü WTA'nin geri kalan kısmının ihtiyacı var o paraya. Sen ne düşünüyorsun?
Yani... Şimdi tabii ki yani round robin harici şampiyona direkt 3.5 veriliyor. Bir de round robin'den maç başına 300 bin gibi bir para var sanırım.
Evet, dolayısıyla... bu arada benim ben düzeltme yapayım. Benim daha demin söylediğim rakam maksimum rakam değildi. Ash Barty'nin kazandığı rakamdı. Ash Barty bir de Bertens maçını alabilseydi grupta senin
4.4'e
gibi,
geliyordu sanırım, öyle bir şeye geliyor.
4.7 mi 6 mı öyle bir şeye gelecekti bir de.
Yani saçma sapan bir miktar. Ama tabii ki şu var. Ben tahmin ediyorum Gökalp. Sonuçta burada hani hiçbiri olmasa Shiseido'nun herhalde hani bütün izleyenler görmemek mümkün değil. Çok büyük bir miktar sponsorluk ücreti ödediğini düşünüyorum ve onların bir şartı olabilir diye ben kendi içimde spekülasyon yapıyorum. Çünkü Shiseido tabii bir bakım ürünü ve özellikle kadın bakımı, cilt bakımında ağırlığı var. Mesleğim gereği tabii ki detaylarına da hakimim ama anti-age kremlerinden Benefiance Bio Performans tavsiye ederim.
Ya mesleğin söyle lütfen, şey sponsorluk alalım, biz alalım ya. Burada anti-age mantı-age detaya girdik.
Shiseido'nun sunduğu
Anıl'la yok. Güzellik segmentimize yani hoş geldiniz.
Onların bu yönde çok büyük bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bu sponsorluk paralarının söz söyleme hakkında da etkinliği var. Sonuçta çok ciddi paralar veriyorlar ve Uzak Doğu pazarında ödenen sponsorluk miktarları biliyorsun ki çok yüksek. Onun evet. ciddi bir etkisi vardır. Yoksa bayram değil, seyran değil. Yani niye böyle birden saçma sapan üst düzey bir şey yapsınlar ki? Hani %7 civarı kadınlar tenisinde Ciro'nun geri dönüşü var istatistiksel olarak aşağı yukarı. Hani burada bu turnuvanın ben sanmıyorum ki işte ne ediyor 4 milyon desen toplam ödül parası burada kaç ediyor ben hesap edemiyorum Gökalp, ama aşağı 10 küsur milyonu geçiyor. Yani turnuvanın geliri 70 milyon doları geçmez. Dolayısıyla...
Yok, burada zaten 14 milyon dolarmış toplam para ödülü. Yani para ödülünün neredeyse tamamının Çin devletinden geldiği söyleniyor. Çin'e yeni geldi daha demin dediğimiz gibi bu turnuva. Ve bu tarz ülkeler zaten kendi promosyonları için kullanıyorlar bu turnuvaları. Ama neden bu kadar yüksek bir artış oldu? Onu evet onu biz de anlayamadık. Yani tabii burada ikinci tarafı ikinci hani grup insanının söylediği gayet mantıklı bir şey. O da hani bu bir WTA turnuvası yani bir Grand Slam turnuvası değil. Kendi bağımsız bir kurum değil. ITF'e bağlı da değil. Yani bu WTA'nın elinde olan bir şey. Hani WTA bu ödül, bu sponsorluk parasını alıp hani gerektiği kadar işte ne kadar yüzde artış oluyorsa WTA finallerinde artırımı yapıp geri kalan bütçeyi belki de işte o 250-500'lük turnuvalarda dağıtmayı tercih edebilir de herhalde o kadar kolay bir iş değil. Onun için bu oldu ama bakalım şu anda Grand Slam'lerde en yüksek Amerika açık 3,8 milyon dolar veriyorlar şampiyona. Onun da üstünde. Bakalım Grand Slam'lar yetişecek mi önümüzdeki sene? Göreceğiz.
Ya bence yetişecek.
İstiyorsan evet, söyle buyurun.
Bence yetişecek çünkü oyuncular tarafından geçtiğimiz 2 sene hani ondan önce bireysel üst düzey tenisçiler bu konuda mücadele veriyordu. Hani burada en çok Roger Federer'in katkısı konuşuluyor genel olarak bu ödül parasına mücadelede. Ama artık çok bilinçli bir şekilde tenis oyuncuları bu ödül parası konusunda da daha örgütlüler ve biraz da tabana yayma düşüncesi zaten gün geçtikçe ağırlık kazanıyor. Özellikle ilk tura katılma ücretlerinde, ödüllerinde ciddi artışlar oldu. Yani ayak bastı parası Grand Slam'de 70-75 bin dolar alıyorsun birinci tura çıkarsan ana tabloda. Hani bunlar eskiden tabii ki yoktu. Dolayısıyla bu konuda olumlu gelişmeler var. Az kişi teniste üst düzeyde oynayabiliyor ama onun da insanlara ilk yüzde düzenli oynamadan bu sporu profesyonel olarak devam ettirmek şu anda sponsorluklar harici imkansıza yakın. Dolayısıyla bu iş bilinçlendikçe daha da gelişecektir diye düşünüyorum.
Aynen öyle. WTA finalleri kısmını bir de çiftlerden çok kısa bir haberle Mladenovic-Babos ikilisi şampiyon oldu diyerek kapatalım. Bunlar ikinci şampiyonluklarını yaşıyorlar üst üste bir takım
Çok iyi
olarak.
takımlar. Çok iyi takımlar ve çok iyi
Timea Babos
arkadaşlar da
kendi
anladığım
başına
kadarıyla.
üçüncü şampiyonluğunu yaşıyor arka arkaya. Yani kendi başına derken işte Mladenovic'den önceki partneriyle beraber o da 3 sene önce şampiyon olmuştu. Timea Babos süper gidiyor. Mladenovic inanılmaz oynadı bu turnuvada. Dediğim gibi çok iyi arkadaşlar. Hani bu Mladenovic için bence çok iyi oldu. Çünkü Caroline Garcia'dan tekmeyi yedikten sonra ne olacak derken çat diye böyle güzel bir partnerle eşleşti.
Caroline Garcia da Fed Cup'ta Bagel 7 ile kaldı 2 tanesi.
Ama olsun maçı kurtardılar. Ona geçecektim ben de. Fed Cup'ta Mladenovic hemen oradan Avustralya'ya geçti Çin'den. Perth'te oldu Fed Cup finali. Avustralya ile Fransa karşılaştılar. Mladenovic inanılmaz bir performansla 3 puanı getirerek ki Caroline Garcia 6-0 6-0 yendikten sonra gerçekten nasıl son çiftler maçına çıktı ben anlamadım ama çok kısaca Ash Barty ilk gün maçında Caroline Garcia'yı 6-0 6-0 yeniyor. Mladenovic işte Tomljanovic'i yeniyor 6-1 6-1 Avustralyalı. İkinci gün Mladenovic Barty'yi yeniyor. Çok yakın geçen bir maçta. Üçüncü set 7-6 biten maçta. Sonra Tomljanovic Pauline Parmentier'i yeniyor bu sefer. Caroline Garcia'yı tekrar maçına çıkartmıyorlar hezimetten sonra. Ondan sonra çiftler maçı çok güzeldi. Yani ben hiç bu kadar güzel çiftler maçı izlediğimi hatırlamıyorum. Fed Cup finali, finalin de artık son puanı onu Mladenovic Babos, Sam Stosur Barty'ye karşı oynadılar ve Mladenovic hani aldı götürdü. Bence bu performansla önümüzdeki sene kendisine de yarar. Hani o Davis Cup, Fed Cup kazanan öyle bir takım lideri olunca sonraki sene coşuyor ya. Bence öyle bir şey olabilir önümüzdeki sene Mladenovic için.
Ya kesinlikle onun çok ciddi faydası olacaktır. Çünkü Kiki çok özgüven kazandı. Bakalım Sasha Bay'in sonrası ciddi bir ivmelenme devam ediyor. Yani Bay'in sonrası da aynı
Evet.
şekilde yükselişi devam ediyor. Hani onun etkisi çok fazla olmamış görünüyor şu ana kadar ayrılığın. Her ne kadar çok üzüldüğünü ve Sasha Bay'in tarafından bu
Ya
işin
da gaza
tercih
geldim.
edildiğini... O da olabilir. Göstereceğim.
Aynen
Seni pişman edeceğim Saşa.
öyle. O zaman
Neyse.
yavaştan ATP kısmına geçelim.
Geçelim. Benim en heyecanlandığım kısım Next Gen
Senin
tabii ki.
en heyecanlandığın kısımdan bir önce çok kısa şey konuşalım mı? Paris hiç konuşmadık.
Börsi, bu Börsi'yi de konuşalım, evet.
Aynen, Bercy'de Djokovic inanılmaz 3 maç oynayarak, en son çeyrek, yarı ve final maçlarını oynayarak şampiyon oldu. İki tane de çok dikkat çeken isim. Birisi Dimitrov. Dimitrov inanılmaz bir turnuva oynadı bence.
Evet,
Biri de
kesinlikle.
Shapovalov. Sadece isim konuşalım, sonra diğer finallere gelelim diye ben kısaca geçtim ama senin bir
Evet.
yorumlarını alayım Paris'le ilgili.
Yani Joko canavar gibi oynadı gerçekten. Çok başka bir seviyedeydi yani. İzlediğim maçlarındaki herhalde 2 ya da 3 maçın tamamını izledim. Çok başka bir seviyedeydi. Dimitrov'a kesinlikle katılıyorum. Zaten kondisyon olarak çok iyi seviyede. Hani biz bunu daha önce de gözlemliyorduk ama vuruş istikrarı konusunda bir eksikliği vardı. Şu anda babasıyla ve ailesiyle, yani aslında antrenörsüz devam ediyor teorik olarak ve bu ona biraz iyi gelmiş gibi. Hani sanırım duygusal destek iyi gelmiş görünüyor ona. Şapo gelişimde devam ettiriyor. Seneye o da inşallah Grand Slam'lerde çok daha üst turlara gelecek. Zaten single backhand ile her zaman gönüllerimizi fethetmiş bir isim.
Rafa burada yarı finale kadar çıkıp yarı final maçından önce çekildi ama onu zaten ATP Finals'ta bol bol konuşuruz
Evet.
diye istiyorsan senin kısmına geçelim. Next Gen'e geçelim.
Next Gen'e geçelim. Ya Gökalp, havuç kafa ne yaptı öyle ya?
Havuç kafa, elde havuç. Valla aldı
Acayip bir şey
götürdü.
oldu. Ben beklemiyordum. Çok sinere geçmeden önce istiyorsan kısaca bir katılımcıları söyleyelim.
Tabii.
Felix çekildi. Tsitsipas zaten normal Nitto ATP Finals'a katıldı. Bundan dolayı bir
Şapo da
de
çekildi.
Şapo da çekildi tabii, turnuva uzun olduğu için, pardon, onu unutmuştum. Bersi de o kadar yukarıya çıkmayı düşünmüyordu. O yüzden
Bir de bu ekip çoğu, bu çoğu değil de işte yukarıdakiler hemen işte 2 hafta sonra Davis Cup da katılacaklar. Kanada'nın takımında Felix de Şapo'da.
evet, doğru
Onun
dedin
için biraz
onu.
orayı önceliklendirmişler gibi gözüküyor.
Mümkün. Ama Felix çok erkenden çekilmişti. Yani belki de onunkisi stratejik bir karar olabilir.
Olabilir. Olabilir.
Bir numaralı seri başı Deminor, 2 TFO, 3 Hugo Humbert. İstanbul Challenger'da izledik kendisini. Veya izleyemedik, gördük, yanımızdan geçti. 4 Casper Ruud, 5 Gökalp'in adamlarından biri Keçmanovic, 6 Mikael İmer, 7 Davidovich Fokina, bu sene çok güzel bir yükseliş yakaladı. Ve 8 numarada turnuvanın şampiyonu wild kartlı Yannick Sinner var.
Evet, davetiyeyle gelecekti ama aslında zaten hani sıralamaların alındığı hafta Sinner zaten hemen 8 numaradaydı.
Evet.
Hani kim
Yani.
çekildi en son? İşte Şapo'nun çekilmesiyle zaten Sinner girebilecek hale gelmişti ama davetiyesiz de vardı.
Son anda girebiliyordu.
Aynen.
11. sıradaydı. Tsitsipas'ın ATP Finals'a gitmesi, Félix Ocampo'nun çekilmesi 11. sıraya yer verdi ki hani bu yaşta 93. sırada.
Evet. Evet,
Yani
Next Gen şampiyonları hep böyle şey konuşuluyor. Şimdi güzel bir trend var. Şampiyon olan Avustralya'da yarı final oynuyor hemen ertesi sene. Ama bunu Hyeon-Chung'la Tsitsipas yaptılar. Hyeon-Chung Next Gen'i kazandığında 21 yaşındaydı. Tsitsipas 20 yaşındaydı. Sinner sadece 18 yaşında. Onun için hani bu kadar erken bunu başaran işte en genç tenisçi, onun için biraz ayrı değerlendirmek lazım.
ki söylemekte
Çok ilginç.
fayda var. Next Gen'in turnuva organizasyonunun 3. senesi zaten.
Evet.
Yani
Üçüncü bir yıl.
Hyeon-Chung'dan öncesi yok. Hani istatistiksel olarak şu an %100 gidiyor. Avustralya açık yarı finalisti serisi.
Aynen öyle.
Nasıl yapalım? İsimleri
Grup
mi konuşmak
maçlarına,
istiyorsun? Grup maçlarını mı konuşalım?
yani bir A grubuna bakalım istiyorsan. Deminor, Casper Ruud, Ketmanovic, Davidovic. Bunlar bir gruptu. Ben bir şey Davidovic ile alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü o inanılmaz garip bir maç oynadılar Casper Ruud'la. Böyle dizinin üstüne falan düştü. Ondan
İnanılmaz bir
sonra
savaşçı ya.
Savaşçı anlıyorum, çok güzel ama yani o bildiğin dizi şişti ya. Ve
Şuursuz.
şeyi gördük yani, kulaklıkta konuşuyorlar koçuyla. Şey diyor işte, yani yapamıyorum diyor, sağa basamıyorum falan filan diyor. Koç diyor ki yapacaksın diyor. Hani orada koçların herhalde 10 tanesinin 9'u şey der,
Bırak, yorma.
zorlama. Aynen, zorlama, bırak. Çünkü zaten burada ne puan var ne bir şey var. Tamamen olayın prestijindeyiz. Ondan sonra valla devam etti ve set aldı. Sonra koçuna dedi ki o şeyden sonra 4-0 kaybedeceğim ya seti dedi. 4-0 kaybetmemi mi istiyorsun? O tarz, neredeyse o kadar. Sonra gitti 4-3 tiebreak'te aldı. O maç çok ilginçti. Sonra zaten ondan sonraki maçları da ondan sonraki tek maç kalmıştı. Zaten demin orada kaybetmişti. Kecmanovic'e rahat verdi. Ama yani bir şey geliyor, bir karakter geliyor. Bir Monfils geliyor Davidovic tarafından.
Tabii Davidovic de daha çok genç. 18 ya da 19 yaşında yanlış bilmiyorsam.
Evet, bu
Bakayım hemen.
ekip hepsi zaten 21
Yani
altındalar ama bu 20 yaşındaymış, 99'lu.
evet. 5 Haziran 99 doğumlu. Valla biz ne zaman konuşmuştuk? Sanırım Mayıs gibi konuşmuştuk Davidovic'i, değil mi? Toprak Kort
Tabii
sezonunda bir
Estoril'de
güzel
oynadı galiba. Evet.
bir çok güzel bir çıkış yakalamıştı. Yani bu kadar ağrıların üzerinde oynaması yalnız hiç iyiye bir işaret değil. Yani çünkü doğru bir şey değil. Bak Medvedev de gayet Bersi'den çekildi dedi. Ben dinlenmem lazım biraz. Değil mi?
Yok, Bersi de yenildi. İlk maçını kaybetti.
Nerede çekilmişti Medvedev ya? Daha yeni. Ondan öncekilere katılmadı. Doğru, pardon.
Evet, Basel Viyana haftası. O oradan çekildi.
Evet. Doğru, pardon.
Burada bu grupta Diminor hiç maç kaybetmeden birinci olarak çıktı. Arkasından da Kecmanovic geldi.
Deminor çok farklı bir seviyede oynayarak ilerledi yalnız. Hani
Evet, çok iyiydi.
bütün maçlarında set verse de, ki zaten hani biliyorsun 4 oyun üzerinden oluşuyor. Geçen sene bütün kuralları detaylı konuşmuştuk. Yine de bir arada hatırlatmakta fayda var. 5 setlik turnuva ve bir set 4 oyun sürüyor. Ve berabere, yani deuce'da karar puanı uygulanıyor. Yani servisi atan kişi servis atacağı tarafı seçiyor ve sayıyı alan kazanıyor. Dolayısıyla göz açıp kapayıncaya kadar 10 dakikada set bitebiliyor. Ki bitiyor da 10-11 dakikada.
Evet.
Hakikaten. Ve ona rağmen çok böyle stabil ve çok üst düzey tıkır tıkır oynayarak almıştı maçlarını. Ki zaten gruptaki 3 maçını da kazandı. İki set verdi grupta. TFO'ya karşı da çok rahat oynadı. Hani 4-0 verdi 3. seti ama ben finalde dedim ki Deminor başka bir seviye. Siner'in
Ama
hani yolu buraya
başka
kadar
planlar
diye
varmış.
samimiyetle düşündüm. Ki öbür
Aynen
taraftan
öyle.
Siner ite kaka çıktı. Yani
Yok,
rahat
rahat
çıkma.
çıktı. Şey yani, son maç zaten şeydi, çıkacağı belliydi.
Son maç çıkacağı belli miydi?
Evet, Hugo
Ha
Humbert'le
doğru,
o prestij
Umber'e
maçı yaptı.
kaybetti. Ha evet,
Evet
doğru
evet.
söylüyorsun.
Ama
Ama
Tiafoe ile maçı çok yakın maçtı. Çok da güzel maçtı bu arada.
ya bütün Tiafoe ile maçı müthiş maçtı ki ben şöyle söyleyeyim, Tiafoe'nun bu sene oynadığı en iyi seviyelerden biri olabilir.
Bence de. Evet. Katılıyorum ben de. Yani
Yani
Avustralya'da zaten inanılmaz bir şey yapmıştı Tiafoe. Ondan sonra bir düştü. Avustralya'dan beri herhalde en iyi oynadığı maçlardan birisidir.
ben
En oyuncu
TFO'nun
turnuvada
o
yani.
seviyede oynamasına çok şaşırdım açıkçası. Siner'den daha çok TFO'nun seviyesine şaşırmıştım. Gruptan da zaten çıktı o da. Diğer iki oyuncuyu da yenerek.
Evet, ben burada Hugo Humbert biraz hayal kırıklığı. Ondan daha iyi bir performans bekliyordum. Gerçi çok yakın kaybetti maçlarını. Hani Tiafoe'ya 2-4, 3-4 falan kaybetti ilk setleri. Mikael Emre de öyle. O bir de senin dediğin gibi Challenger kazanıp geldi. Gerçi buradaki ekibin tamamı Challenger kazanıp gelen ekip. Yani Mikael Emre
Evet.
burada bu sene 2 ya da 3 Challenger'ı var. Hani hiç azımsanacak şeyler değil, başarılar değil. Ama Yannick Sinner'in ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu hani buradan görebiliriz. Bu Challenger kazanan ekibi neredeyse darmadağın etti. Yani çok biraz şey fazla olur ama yani gruptan çok rahat çıktı. Son
Ama
maç
üçü de
tamamen
21
prestij
yaşında
maçı.
yani. Hani Next
Evet.
Gen'de herkesten 3 yaş küçük olmak da çok zor bir şey.
Evet,
Çünkü zaten
hepsinden
maksimum yaş aralığı 4.
Evet, hepsinden 3 yaş küçük yani. Bütün gruptakiler 98'li, bir tek Yannick Sinner 2001'li. İnanılmaz bir iş başardı. Bu Yannick Sinner'le Francis Tiafoe'nun maçında ilk set 4-3 tiebreak'te bitti ve iki tarafta servislerini çok rahat aldılar ve çok iyi servis attılar. Orada çok ilginç, bu 4-3 biten setten sonra iki tarafta koçuyla konuştu. Şimdi Yannick Sinner Ricardo Piatti ile çalışıyor. İyice gördük. Ricardo Piatti ile bu arada şey gibi çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Piatti Muratoğlu gibi. Piatti'nin altındaki elemanlar var. Onlardan birisi Yannick Sinner'e tamamen dedike. Yani Muratoğlu'nun altında nasıl biri varsa, Tsitsipas'la sürekli full time gezen. Aynen öyle birisi var. Çünkü Piatti önümüzdeki sene hem Sharapova ile hem Sinner'le beraber çalışacakmış. Ama bu turnuvada Piatti birebir Sinner'le ilgilendi. Oradaki coaching arasında şey dedi Piatti. Return taktiği verdi. Returnlerde biraz daha dedi gitmen lazım returnin arkasından. Hani biraz daha saldırman lazım ve bir adım önde durabilirsin. Tiafoe'nun koçu ile aynı şeyi konuştular. Tiafoe diyor ki ya diyor işte servisleri çok iyi atıyor diyor. O koç diyor ki olsun sen de iyi atıyorsun diyor. Şimdi oradaki koç hiç return taktiği vermediği için Tiafoe çıktı ve ilk servisini kırdırdı. Sinner tamamen return'a odaklandı. Orada şeyi görebiliyorsun yani oradaki coaching farkından gelen etkiyi. Bir taraf çok rahattı, bir taraf direkt tek taktik oynadı. Onu görmek için güzel maçtı. Zaten ondan sonra Sinner her sette birer defa Tiafoe'nun servisini kırdı ve maçı tak tak
Kesinlikle,
aldı.
yani kesinlikle çok doğru yerden çok doğru bir örnek verdin. Çünkü o konuşma esnasında zaten Tiafoe resmen mental olarak kırılmış bir şekilde koçundan yardım istiyor ve onu hissediyorsun yani şey oyunu bastırılmış, kendi oyununu oynayamıyor, ne yapsam yaramıyor düşüncesinde. O anda coaching gibi bir şey var ve adam hiç zerre oyun okumaya dair bir şey yok. Sürekli zaten hani gerçekten işte ben I can't fucking do anything bir şeyler ya yani o kadar sürekli o dakikada 10 kere falan fucking diyordu. O kadar artık bezmiş diye vaziyetteydi TFO. Karşıdaki de aynı şekilde cevap verdi öyle. Kendi aralarında takıldılar öyle. Kaçınılmaz son oldu.
Evet, sonra Sinner gruptan çıktı. Ketsmanovic ile oynadı yarı finali. Demin orada Tiafoe ile oynadı. Bu ikisi de 4 sette bitti. Ama beklendiği üzere Diminor Sinner'le finalde karşılaştı. Ben bu kadar rahat bir final maçı beklemiyordum açıkçası.
Evet.
2-1-2
Yani
ya 4-2 4-1 4-2. Bu arada bu hepsinde bir break demek ama yine de Diminor'un bir set almasını bekleriz. Yani Basel'de Federer'le oynamaktan gelen bir insandan bahsediyoruz. Belki biraz yorulmuş da olabilir o da.
olabilir, olabilir. Ama yani şunu söylemek gerekiyor Gökhan. İstediğin kadar yorulmuş ol. Yani eğer ki karşındaki sana o alanı verirse sen özgüveninle bam güm vurur alırsın maçı. Yani tenis biraz da karşı tarafın seni oynatıp oynatmamasıyla alakalı. Birazdan ATP Finals'ta taze taze Zverev Nadal maçını da biraz konuşuruz. Burada yani Sinner'in aşırı soğukkanlı, oyundan hiçbir şekilde, oyun planından hiçbir şekilde taviz vermeyen ve atak, baseline oynayan, öne gelmekten korkmayan, en kritik toplarda bile sert vuran, en el yakan servisleri çok iyi atan bir Sinner izledik. Ve hani maçı zaten TFO ile mesela ayırt eden en kritik noktalardan birisi Yannick Sinner ile TFO'nun maçında biraz öyleydi. Bütün kırılma anlarında sayıları Sinner alıyor ve hani bu 18 yaşındaki bir çocuğun başarması gerçekten çok büyük iş. Hani mental olarak bu yaşta bu kadar stabil olması ki hani Next Gen'de hep bu maçtan kopma, kırılmanın en büyük sorun olduğunu söylüyoruz. Konsantrasyon eksikliğine dair bir sürü teoriler var. Yok işte bu nesil böyle ilgi dağınıklığı falan diye bütün jenerasyona kabahat yükleniyor. Bu çocuk aradan çıkıyor. Hiç düşmüyor oyundan kesinlikle ve konsantrasyonunu kaybetmiyor. Bu çok önemli bir faktör. Karşı tarafa da ben boşluk bulamayacağım, mı düşündürttüğün anda zaten karşı taraf biraz çaresizlik psikolojisine girip hata yapmaya başlıyor. Çünkü çok zorlama vuruşlar çıkıyor ortaya. Yani Sinner'in oyunu çok domine etti.
Evet, demin Norm maçında gerçekten inanılmaz bir boyuta çıktı. Bu senin dediğin gibi yani her top atak, yabancılar böyle pure ball striking diyorlar. Her top inanılmaz güzel zamanlamayla sert gidiyor ve yerleri de iyi. Hep üçü bir arada yani. Bir ortaya işte şey değil, hem köşeye
Bir
gidiyor hem
Nescafe reklamı mı
kenara
hissediyorum
gidiyor.
burada?
Hepsini aynı anda yapıyor. Onun için çok Sinner'e övdük. Kısaca bir Next Gen finallerinin final maçının özetini mutlaka izleyin. Yannick Sinner'i kaçırmayın. Sinner Diminor maçı size potansiyelin ne kadar büyük olduğunu bence göstermeye yetecektir.
Yani bu arada bir parantez açalım. Bir önceki kayıtta Dodikan sormuştu sanırım. Doğukan Dilber. Sinner için heyecanlanmalı mıyız diye. Ben de daha erken demiştim. Hani
Değilmiş.
umarım haksız çıkarım. Yani şimdiye kadar Next Gen'deki performansı daha erkenden ziyade
Valla
gümbür gümbür
heyecanlandık bile. Çok
geçiyor
geç.
dedirtti. Evet. Artık 250 bin doları da kaptı. Gerçi bir mağlubiyeti var. O da olmasa 24 bin dolar da üstüne namağlup şampiyon bonusunu alacaktı ama o da olsun. Zaten
O da
şimdi
olsun.
çok sağlam anlaşmalar gelir, sponsorluk anlaşmaları. Birinci
Aynen
sırada
öyle.
bir havuç üretici marka olsaydı onlar gelirdi ama işte yok.
Aynen öyle. Bu turnuvada bir de Next Gen turnuvası yapıldı. Turnuvanın gerçek adını hatırlamadığım için böyle bir şey salladım. 16 yaş ve altı için bir turnuva yapıldı. Bu aynen Shenzhen'de de WTA finalleri oynandığı sırada yapılmıştı. Hem kızlarda hem erkeklerde yapıldı orada. Milan'da sadece erkeklerde yapıldı ve bu iki turnuvayı da erkekler tarafında aynı çocuk kazandı. Holger Rune. Bunu da radarınıza sokmak istedim. Veteran
Yanlış
bilen
bilmiyorsam
kuralmış.
Türkiye'den de bir katılan oldu mu Gökay?
Olduysa kaçırmışım ya. Bu
Ben de
çocuğu ben
emin olamadım. Bir duydum gibi ama şeyleri göremedim sonuçları. O yüzden.
Herhalde çok görürdük diye tahmin ediyorum ama
Evet.
belki kaçırmışızdır. Holger Rune Fransa açığı kazandı juniorlarda bu sene. Bir de şimdi Çin'de de gidip bir de burada kazanınca biraz konuşuluyor tabii. Çünkü 16 yaşında da 17 yaşında değil. Normalde Grand Slam Junior 17 yaşında kazanan daha çok oluyor. Onun için böyle bir isim de var. Next Gen baktılar herhalde çalışıyor. Next Gen diye gidiyor ATP. Bakalım ne olacak. Bu arada bu Next Gen konusunu kapatmadan önce istiyorsan çok kısa şey konuşalım mı? Next Gen ATP
Yalnız
inovasyonu.
şimdi baktım çok da yanlış değilsin. Junior Next Gen deniyor.
Ha tamam. Next Gen zaten kötü bir isim hani burada. Yapmadıkları için onlara bravo. Junior Next Gen de neyse artık. Next Gen Squared. Evet, Next Gen turnuvası ATP'nin inovasyonlarını lanse ettiği yer. Şimdi 3 sene oldu. Biz özel şirketlerde çalışıyoruz. Böyle 1-2 sene oldu mu inovasyonların ya da deneme yanılma yöntemiyle yapılan şeylerin artık bir hani ne deniyor onu değerlendirildiği zamanlardır. Onun için çok kısaca bir şey yapalım mı? Neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz? Şunlar artık gidebilir diye. Bu sene sadece no let kuralı kaldırıldı.
Evet.
Nette çarpan toplar normalde serviste içeri düşünce 2 senedir toplar oynanıyor. Bu sene oynanmıyor artık. Güzel bir açıklama olsaydı keşke ATP'den ama benim gördüğüm kadarıyla oyuncuların hoşuna gitmediği için bu kural iptal denmiş. Öyle subjektif.
Demokratik bir karar.
İnanılmaz öznel bir değerlendirme süreci. Diğerlerini çok kısaca konuşalım mı? Herhalde en çok
Tabii ki.
Konuşulan hangisiydi? İşte coaching var. Ondan sonra hakemlerin olmaması, çizgi hakemlerinin olmaması. Ondan sonra işte
Havlu.
Aynen havlu bol boylarla direkt değil de direkt kendin ilgilenmen.
Shot clock zaten artık standartize oldu. Yani buraya özgü bir şey değil.
Aynen shot clock standartize oldu. Başka önemli bir şey unutuyormuşum gibi geliyor.
Karar puanı.
Karar puanı asıl en önemlisi. 4 üzerinden oynanan oyunlar ve 5 üzerinden oynanan maçlar. Bir senin fikirlerini alayım.
Hakemsizlik süper. kısa kısa söyleyeyim.
Bence de katılıyorum.
Karar puanı harika. Sündürmüyor şeyi, yani böyle psikolojik olarak çok yorucu olmuyor, hem seyirci açısından hem de oyunun dinamizmine çok büyük katkısı var. Havlu olayı, ne bileyim abi, koysunlar iki köşeye de, iki tarafta da birer havluları olsun. Yani bu havlu niye bu kadar mesele, ben anlamıyorum. Taşımasın havlusunu, ikisinin de bir tarafta olsun. Ya çok mu zor? Yığınla havlu var etrafta. Yani LED kuralının kalkması bence de, yani ya aslında düşündüğün zaman oyunun içerisinde varsa serviste de neden olmasın? Zaten ayarlanabilecek bir şey değil. Şans faktörü yüksek. Bence yani burada normal şeyi de sorsan, LED geçsin mi geçmesin mi diye, ona da oyuncular belki farklı bir yorumda bulunur. Ama oyun içindeki kural ile servisteki kuralın farklı olması bence esas mantıksızlık burada.
Hangisi? Ha, yani, yok bence öyle değil. Ben çünkü servisçinin zaten avantajı var serviste. Onun için bir de LED avantajı olması. Çünkü diğer tarafta öyle bir avantaj kesin yok. İki tarafa da avantaj sağlayabilir. LED'e
LED'de de
çarpanlık.
iki tarafa da avantaj olabilir
Yok.
Gökalp ya.
Yok yok bence servisteki LED'de sakatlık bile olabilir yani. Yani ani bir hareket yüzünden yaşanacak sakatlık ihtimali bile var. Bence iki tarafın yani servisin sağladığı avantajla rally içerisindeki sağlanan avantaj aynı değiller. Çünkü servis çok hızlı geliyor. Normal bir yani şey rally vuruşu o kadar hızlı değil. Onun için farklı diye düşünüyorum ben. O
Duruma
konuda.
göre bakmak gerekir. Ama tabii bunlar çok teorik değerlendirmeler. Sonuçta bu bir kural. Neye göre belirleneceği biraz da oyunu kuranların inisiyatifinde. Çok
Biz bu
aforizma geldi.
kural değişikliklerini böyle ta podcast'a başladığımız zaman ikinci bölümde falan konuşmuştuk. O zaman ben çoğu şeyi beğenmiştim. Hatta neredeyse her şeyi beğenmiştim No Let kuralı dışında. Bu şu anda sadece tek şeyim var. Hani fikir değişikliğim var. Artık gördük hani 3 sene oynandı bu turnuva. Ben bu 4'te biten setleri bayılmıştım ilk başta. Geçen sene de hoşuma gitti aslında fena değildi ama bu sene ya momentum değiştirmek çok zor olduğu için setlerde bir break verdin mi set gidiyor.
Geri
İstiyorsa 5 set
dönerim
falan.
şeyi, inancı daha çok daha zayıf oluyor değil mi?
Yani tamam 5 set üzerinden 5 set var ama yani her setin heyecan değeri düştü gibi geliyor bana. Yani geri dönme heyecanı azaldı. Onun için sanki arada bir şey deneyebilirler gibi geliyor. Hani normal 6 set, 6 oyun üzerinden oynansın setler. 6 alan kazansın daha doğrusu. Ama
Sana
karar puanı olsun mesela.
sert bir yorumda bulunayım. Erkekler tenisinde dediğine katılıyorum ama kadınlar tenisinde katılmıyorum. Kadınlar tenisinde servis o kadar etkili olmadığı için 4 set üzerinden oynamak çok keyifli olabilir.
Bu sefer servisini alan kazanacak.
Yani ama çok daha ortada bir şey servisi almak veya kırdırmak kadınlar tenisinde oransal olarak. Yani bir tarafa bu kadar
Evet.
ağır değil baskınlığı. Serena
Bir de
Williams
WTA
hariç.
Next yani yapsınlar onu görelim.
Değil mi? Değil mi? Görelim. Onu da görelim.
Aynen bir de onu görelim.
Zaten WTA Next Gen yapsalar ilk 10 komple WTA Finals'a katılacak neredeyse. Hani şu andaki durumda.
Aynen WTA'nın Next'e falan ihtiyacı yok.
Evet.
Zaten gelen geldi.
Ama yani Świątek'lerin falan olduğu bir turnuva izlemek keyifli olurdu tabii ki.
Evet, Anisimova'nın, Świątek'in falan.
Anisimova falan tabii ki.
Gayet güzel
Yani
olur.
Elite Trophy'den çok daha fazla bence heyecan değeri yüksek.
Aynen
Elite Trophy ne? Şimdi
öyle. Elite Trophy de
kadınlar
fena şampiyonlar
tenisinde
çıkarmadı.
laf ediyor diyecekler ama
Eski şampiyonlar
ya
fena değil. Barty
şimdi bak,
falan var yani.
kağıt üzerinde baktığın zaman
Vitolina. Devam edeyim
yani,
mi?
ben yorum yapmayacağım, sonra yanlış anlaşılacak. Neyse devam edelim. O
O
zaman artık
zaman
ATP Finals'a
ATP
geçebilir miyiz?
Finals'a geçelim.
Gümbür gümbür. Turnuva öncesi heyecanlarıyla, acabalarıyla, gerçekten kim katılacak, ne kadar çekilen olacak mı? Her sene çünkü bu ATP Finals'tan çekilen ciddi isimler oluyordu. Şimdiye kadar round robinlerin birinci tur maçları oynandı ve iyi ilerliyoruz be Gökhan.
Bence ya ben böyle çok iddialı bir tweet yazmak için bayağı uğraştım sonra beceremedim. Ya böyle 15
böyle de
senedir
mütevazısın.
beceremedim, içimde kaldı. Bu da hepimize paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 15 senedir, 20 senedir falan gördüğüm en iyi kadro bence.
Çok sağlam.
Yani bu kadar hani Novak, işte Federer, Nadal çok iyi, süpersiniz, bravo. Ama yani alt taraf Ferrer, Berdych falan olunca, efendim ne bileyim Nishikori, Çiliç falan olunca diyorduk
makas
yani
çok
ne
açıktı.
Kadar hayır, siz zaten bunları açıktı. Yenemiyorsunuz. Siz bunları zaten sene içerisinde hiç yenemediniz. Onun için yani Big Three'nin ikili kombinasyonlarda oynadığı bir turnuva gibiydi. Bu sefer makas açık değil ve bu ekip yendi bunları. Medvedev yendi,
hepsi
Tsitsipas yendi, Zverev. Hepsi
yendi.
Berrettini
Hepsi
bir
yendi.
Yenmedi galiba. Ama o da
Berrettini
çok
de
maç aldı.
Berrettini ATP 250'lerden ve bir tane gerçekten yarı finaliyle buraya geldi.
O da olsun, o da işte efendi bir insan diye şey yapmıyoruz.
Yani
laf etmiyoruz.
Tsitsipas kaç, 26 turnuvaya mı katılmış bu sene, ben mi yanlış görüyorum? Berrettini 24'e katılmış sanırım. Zverev 23 turnuva oynamış. Yarısında zaten ikinci turda elendi. Bir de Medvedev yoğun.
Yani bence kısaca uzun zamandır yani belki de hani bu 10-15 senenin hani en iyi şeyi.
Muazzam.
Tabii
Yani
bunu
ben ilk tur
hep
maçları
böyle
bitti. Hala bir şey diyemiyorum. Şu
benim
çıkar,
sadece
şu çıkar.
Çekineceğim hani bunu yazmamamın sebeplerinden biri de
Yazma.
Nadal
Söyleme,
çekilir falan filan
söyleme,
diye
söyleme.
Korkuyordum.
Gökalp söyleme öyle bir şey.
Söyleme, şarjım bitiyor. Ama yani
Cuma
bugün
günü Nadal'ın grubunda maç biletim var yani, çekilirse.
Evet. Heyecan var mı? Sen Cuma günü mü maça gidiyorsun?
Evet, Cuma günü izleyeceğim. Büyük ihtimal gündüz seansına da gideceğim. Veyahut sadece akşam
Maçta.
seansı duruma göre. Ama
Maçta güzel. Cuma günü Nadal'la Tsitsipas oynuyor. Medvedev ile Zverev. İki maçta
İki
güzel.
maçta canavar maç. Hele zaten bugünkü Zverev'i izledikten sonra Medvedev'i de Tsitsipas'ı da izledik gerçi. Her maç güzel. Gerçekten yani.
Aynen. İstiyorsan bir grupları sayalım, sonra bugünkü maçtan
Evet.
başlayalım hemen sıcak sıcak.
Evet.
Evet. Federer kimin grubuna düşecek çok merakla beklenen bir konuydu. Çünkü Nadal'la Djokovic'in arasında sene sonu bir numarası yarışı var bu turnuvada. Federer Djokovic'in grubuna düştü ve o grupta Thiem ve Berrettini de var. Zaten Thiem ilk maçında Federer'i yendi. Oradaki ilk maçta oynandı. Djokovic de Berrettini'yi fena dövdü. Diğer grupta da Nadal, Zverev, Tsitsipas ve Medvedev. Bugün Tsitsipas Medvedev'i ilk defa yendi kariyerinde. Zverev de Nadal'ı yendi. Zverev Nadal en çok merak edilen maçtı. Çünkü Nadal bilmiyorduk hani gelecek mi, sonra geleceğim dedi, servisimi deneyeceğim dedi. Pazar günü işte dün bir saat practice videosunu izledim sırf servisini görmek için. Meğer son 5 dakika açsam yetermiş. Sonra maça çıktı bugün. Hepimiz bir rahatladık. Ama Zverev bir şeyleri, bir planları bozmaya gelmiş. İstiyorsan ilk o maçı konuşalım. Zverev Nadal'ı.
Oradan başlayalım o zaman. Yani nereden başlanılacağı bilinemeyen bir turnuva. Çünkü her maçta ayrı konuşulacak ilginç olaylar var. Ama Gökalp, şunu söyleyeyim. Zverev yani Lever Cup'takinden bile çok daha iyi oynadı demek istiyorum. Fakat öbür taraftan da şunu söylemek gerekiyor. Nadal oynayamadı. Acaba yani şu daha çok bende fikir olarak kafamda, yani izlenimim. Zverev oynatmadı. Ama bir taraftan da acaba Nadal o sakatlık çekincesiyle biraz sıkıntılar yaşadı mı? Genel olarak söylemek gerekirse ilk sette neredeyse kusursuza yakın bir Zverev vardı. Yani her topa yetişiyor. Ekstra vuruşlara zorluyor Nadal'ı. İnanılmaz etkili servis atıyor. Ve Nadal'ı psikolojik olarak bozdu. Yani Zverev'in gibi psikolojik problemleri olan birinin Nadal'ı psikolojik olarak bozmayı başarması çok acayip bir başarı. Ve hani bunda şu var. Winner'lar yani çok winner'a gitti ki bu Zverev'in özgüveninin tekrardan yükseldiği dönemden beridir gözlemlediğimiz bir şey. Winner unforced error oranı da ilk sette bayağı iyiydi. İkinci sette biraz daha fazla hata yaptı ama çok net ve hızlı breaklerle return kalitesi çok inanılmazdı. Gerçekten Nadal'ın servisini sanki önceden bir kopya vermiş gibi okuyup çok rahat returnler yaptı. Ve bu da zaten Nadal'ın tedirgin olmasına ve servislerinin başarı oranının düşmesine sebebiyet verdi. Onun haricinde şunu söylemek gerekiyor. Nadal başta Zverev'in forehand'ine gidip oradan Zverev'in basit hatalarından rahat puan almaya yönelik bir strateji kurmuş. Fakat Zverev'in forehand istikrarı da beklenenin çok üzerindeydi. Yani en son baktığımda winner sayısı basit hata sayısından yüksekti ki bu Zverev'de çok alışkın olduğumuz bir istatistik değil. Çift hata çok az yaptı. Ben tam istatistiği tutmadım ama yani normalin çok
hemen
çok
bakalım.
Üstündeydi oranı. Ve servislerini çok güzel karıştırdı. Bu da Nadal'ı Zverev'in servisinde hiçbir etkinlik gösterememesine sebebiyet verdi.
Evet, 11'e 2 ile servis atmış. Yani 11 ace, 2 çift hata. Zverev bu kortu bayağı seviyor. Geçen senenin ace double fault ratio'larına yakın böyle 5.5'lık bir oran hiç fena değil Zverev için. 2 çift hata yapmış kendimde.
Onun
bu arada
haricinde
Nadal maçtan sonra şey söylemiş. Hani benim karın kaslarımla alakalı bir sıkıntı yok. Maçla ilgili hani pozitif şey nokta bir sıkıntı hissetmememdi diye. Onun için çok büyük ihtimalle Nadal hani bu iyileşme sürecinde çok fazla antrenman yapamadığı için orada bir eksiklik var. Yani
bana da öyle
ondan
geliyor.
Dolayı. Yani
Biraz
yani %70'i 80'iyle oynadı ama bunun sebebi hani o an vücudun acı içerisinde olması değil. Sadece hani o kadar hazırlanabilmiş olması. Ve de Zverev'in inanılmaz oyunu. Zverev'in ilk servis hız ortalaması 218 kilometreymiş bugün.
Ya zaten habire 230'larda 240'lara yaklaşan servisler attı. Hani 210'un üzerinde seyretmesi Zverev'in servislerinde alışık olduğumuz bir şey. Maçın sonuna doğru biraz sallandı. Ama o noktada birden birinci servisiyle çok güzel tekrardan tutundu. Ben yani bu maçta Zverev'i çok beğendim. Nadal'ın seviyesinin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Olumlu bulduğum bir şey Nadal'da ilk sette sanki biraz Federer'de de ona değineceğim. Biraz tabii yaşlanıyorlar. Footwork'ünde ve toplara koşmasında ve topların peşini bırakmamasında biraz gerileme vardı. Böyle Zverev'in iyi winner'larına bıraktı gibi hissettim. İkinci sette bu kayboldu. Yani yine tabii ki çok sağlam winner'lar vurdu Zverev ve aldı ama Nadal'ın mücadeleciliği ve hele bir tane çok efsane bir sayı vardı. Zverev'in fileye geldiği ve ters ayakta Nadal'ın tekrardan geri dönüp puanı filan aldı. Orada dedim tamam. O biraz hamlamış. O yüzden şimdi yavaş yavaş açılıyor. Çok
Ama
güzel
Nadal
maç oldu.
Bence şey o hani çabukluk hız biraz Londra ile alakalı olabilir. O Londra'da her zaman bir tık daha yavaş gözüküyor. Bazı toplara koşmuyor. Çünkü çok hızlı bir kort. Yani sene içerisindeki en hızlı kortlardan birisi Londra. Belki ondan da olabilir. Şimdi çok fazla sakatlık konuştuk bir haftadır.
Federer'in yorumuna bakılacak olursa daha da hızlı normale göre. Federer bile beğendi kortu yani artık daha ne yapsın adamlar. Son senede gider ayak Federer'i de beğendirdiler kendilerini.
Aynen. O Federer'in yorumundan bir de ayrıca team överiz ama o gruba geçmeden önce evet. Medvedev Tsitsipas konuşalım kısaca. Bir de şey yapalım mı ya bu gruptan kim çıkar ilk maçlar sonunda tahminlerimizi yapalım.
Yapamıyorum Gökalp. Gerçekten yapamıyorum.
Ben yapayım.
Yani sen yap.
Yani bugünkü yani maçların galiplerinin çıkmaması biraz şey gibi olur gibi. Yani Nadal hani ne kadar toparlayacak bilmiyorum. Tamamen hani antrenman maç eksikliğinden dolayı Nadal'ı biraz daha arka plana attım.
Evet.
Medvedev bugün boştu yani. Hani ilk set çok başa baş geçmiş. Ben ikinci seti izleyebildim. İkinci sette yani böyle ruhu orada değil gibiydi. Hani böyle bazı çok iyi sezon geçirip sene sonunda ben ne yapıyorum diye gezinen böyle hayalet gibi tipler oluyor ya, biraz öyleydi. Hani 2011'de Djokovic böyle öyleydi. Bana biraz öyle geldi. Yoksa çok büyük sıkıntısı yoktu. Tsitsipas inanılmaz gaza gelmiş bu arada. Hani maç sonu röportajında ağlayacaktı neredeyse.
Allah'ın hakkı altıdır.
Tabii.
Tamam mı?
Aynen, bunun sebebi tabii 5 defa kaybetti. 5 defa oynadılar. 5'ini de kaybetti Medvedev'e. Biraz da o gazla bu anı beklemiş. Çok iyi oynadı. Ama Medvedev'in yani hiç normalde yapmayacağı hatalar var. Hele hele şeyde kapalı kortta hiç yapmaması gerekiyor. Arka arkaya iki maç kaybetmiş oldu böylece.
Ya.
Onun için ben onu biraz şey yaptım. Gözden çıkardım.
Ya ben şöyle özetleyeyim kendi açımdan maçı çok kısaca. Tsitsipas dersinde çok iyi çalışmış. Medvedev'in eksik noktaların üstüne gide gide gide bezdirdi ve o da maçı bıraktı. Ben öyle yorumluyorum.
Evet. Tsitsipas her şeye çalışmış yani. Sırf bütün her şeyini de bu arada Medvedev'e saklayıp şu anda o tankı boşaltmış olabilir.
Evet yani Felix'i
Nadal'a
yendi,
karşı.
Medvedev'i yendi. Son aylarda rahatladı biraz
Evet, Nadal'a
psikolojik
karşı
olarak.
yeterince motivasyonu belki kalmaz.
Evet.
Nadal oradan.
Yani
Evet.
şimdi şu Nadal'ın bu seviyesini Medvedev yenebilir. Medvedev Zverev maçından da garanti Zverev çıkar diyemiyorum açıkçası. Çünkü Zverev bu. Zverev'ing diye bir şey var. O yüzden ben çok ortadayım ama yani ilk maçlar sonunda sana katılıyorum. Yani anlık bir değerlendirme yapılacaksa şu anda Tsitsipas ve Zverev bir adım önde görünüyor. Ama belli olmaz. Bunların hepsi çok üst düzey tenisçiler. Bir anda rüzgar dönebilir.
Tabii özellikle Nadal. Diğer gruba
Rafa yani.
geçelim. Diğer
Geçelim.
grupta Djokovic Berrettini'yi çok rahat yendi. Yani
Bu maç
Berrettini
konuşacak bir şey yok maçta
ilk
gerçekten.
iki servis oyunu aldıktan sonra bir daha hiçbir servis oyunu alamadı. Djokovic bir yani klinik. Ondan sonra Federer Team maçı. Bu heyecanlı maç tabii. Çünkü o ikinci kim olacak maçı gibi bir maçtı neredeyse. Team 7-5-7-5 aldı. Senin yorumlarını alayım, sonra ben de eklemeler yaparım.
Şunu söylemek gerekiyor. Federer maça biraz tutuk başladı. O yüzden zaten hemen servisi de kırdı Team. Sonra toparladı Federer. Fakat şu var. Yani kaybettiği servis oyunlarında yani 3 kere kırdırdı servisini. Üçünde de Team kırmadı, Federer kırdırdı Gökhan. Çünkü Federer'in en güçlü silahı istikrarlı ve placement'ı çok çok iyi bir birinci servis iken bunu yine efsanevi yaptığı birçok oyun oldu. Ama o kilit 3 oyunda hani böyle sallanır servisinde zar zor tutunursun ilerlersin. Öyle bir şey seviye gelecek bile bir servisi yoktu. Team zaten bu sene sert zeminde kendine inanılmaz bir fark yarattı. Yani önceki senelerin aksine bu sene sert zeminde acayip oynuyor. Bütün kortlara uygun, bütün kort zeminlerinde dominasyona hazır bir dominator geliyor 2020'de gümbür gümbür. Yani Team'in oyunu Federer'i yendi en sonunda ama şunu söylemek gerekiyor. Hani sert zeminde Team'in bu kadar servisine tutunabilmesi eskiye göre çok çok büyük bir ilerleme yaşadığını gösteriyor. Sert zemin oyununa çok iyi uyum sağlamış. Bu sene zaten Team toprak kort haricindeki performansta en ciddi yükselişleri yaşayan isimlerden biriydi. Burada bunu Federer'i ilk maçta yenerek de perçinlemiş oldu. Yani Djokovic'i de çok zor bir maç bekliyor, onu söylemek gerekir. Çünkü burada Federer kötü o yüzden Team yendi diye bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Kıran kırana bir maç oldu. Fakat şunu söylemek gerekiyor. O en önemli nokta Federer'in çevikliği azalmış. Ve Team de bunu çok iyi görüp bütün returnlerini baseline'a yaptı ve agresif sert bir şekilde yaptı. Ve birçok sayı oldu. Federer'in ayağının yani Federer çabuk ayak hareketi yapamadığı için ayağının dibine gelip hiçbir şekilde karşıya gönderemediği return'ler oldu ki üstüne gelen toplarda Federer'in böyle bir şey yapması aslında çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Team çok net bir şekilde onu gözlemlemiş. Zaten Federer'i konuşacaksak bu saatten sonra teknik vesaire hani bunların hepsini aşmış bir isim. Değerlendirilecek iki noktası var. Servisi çalışıyor mu? Ayakları düzgün hareket ediyor mu? Servisi az tıkandı ama tıkandığı yerde Team oradaydı ve kırdı. Ayaklarının hafif yavaşlığını da Team return stratejisiyle çok iyi değerlendirdi ve maçı 2 sette aldı 2-0. Benim yorumuma göre.
Aynen aynen ben de katılıyorum. Vallahi başka şey, bir şey yok benim tarafımdan. Federer'in bence hani servis onu hep koruyordu bu tarz maçlarda. Servisinin eğer hızı ya da pozisyonu düştüğü anda Team zaten o dediğin return'leri yapabilecek seviyede bir oyuncu. Bu sene bir de Indian Wells'i aldı. Federer'i yenip üstüne çok yakın zamanda hem Çin'de Pekin'i aldı, sonra gitti Viyana'yı kazandı. Sert kortta artık çok çok alıştı. Hiç öyle eskisi gibi değil. Onun için bence bu arada Team Djokovic maçı Djokovic'i zorlamaz. Çünkü Team çok Djokovic'e benzeyen bir oyun oynadı Federer'e karşı. Djokovic de kendisi gibi oynayan oyunculara karşı genelde iyi oynuyor. Çünkü Djokovic'e Djokovic'lik yapmak yani kimin haddine? Hani sen onu birkaç oyun yapabilirsin ama bir maç boyunca yapmak çok zor. Duvar
Bekle ve
geldik.
Gör diyorum. Bekle ve gör diyorum.
Aynen ben buradan kimi çıkaracağımı yani evet Federer'i desteklemesek Djokovic team demek çok kolay olurdu ama Federer Djokovic'e bir sürpriz yapabilir mi? En son galiba yendiğinde bu arada 4 sene önce falandı ve Londra'daydı. Hani alırsa grup maçı olduğu için alabilir belki. Hani on, ama çok çok zor işi. Onun için
İki
herhalde
maçını
Djokovic
da kazanması
team
gerekiyor. Ve set almadı Federer.
Yani Berrettini maçını 2-0 kazanacağını varsayıyorum. 2-0 kazanmasa bile bu arada 2-1 kazansa Djokovic'ten set aldığı ve team'in Djokovic'ten set almadığı öyle şeyler var, senaryolar var.
Tabii.
Ama hani zaten olay Federer'in Djokovic'i yenip yenmeyeceğinde bitiyor.
Aynen öyle.
O da inanılmaz zor bir iş Federer için şu anda. Ama belli de olmaz. Çünkü çok güzel ayarlamışlar bu sene. Normalde Federer Djokovic maçı o ilk iki seri başı orta güne konuyordu. Normalde salı ya da çarşambaya konuyordu. Bu sefer son maça koymuşlar. Onun için perşembe günü o ölüm kalım maçını prime time'a koyacaklar. Perşembe akşamı gerçekten güzel maç olacak. Kaçırmayın diyoruz. Benden bu kadar Federer için. Djokovic için de. Hatta yani, ATP Finals için.
Arkadaşla konuşurken temennimiz ne diye değerlendirdik. Ve hani bizim düşüncemize göre şuydu dileğimiz. Djokovic 1, Federer 2 çıkacak. Ondan sonra birinci kim çıkar bilemeyiz. Nadal ikinci çıkar. Finalde inşallah bir Fedal izleriz dedik. Bakalım. Öyle bir rota planlaması yaptık ama işte gönül gözünden bir değerlendirelim.
Evet. Bu çok gönül gözü olmuş ama belli olmaz. Bunlar Federer, Nadal. Yapar yaparlar yani.
Ama ben Federer'in artık fiziken bu son senesi olacak gibime geliyor Gökalp. Yani görünen
her
köy kulübümüz
istemez. Her sene aynı şeyi söylüyoruz. Her sene aynı şeyi söylüyoruz.
Bu biraz
her sene Londra'da aynı şeyi söylüyoruz. Geçen sene çok daha kötüydü. Nishikori maçını hatırlatayım mı sana? Vallahi podcast açarım, dinletirim.
Allah ben
rezil
olmuş. Neyse. Ama evet, güzel bir, çok çok keyifli bir ATP Finals oldu şu ana kadar ve olmaya da devam edecek gibi. Türkiye saatiyle akşam 11'de başlıyor. İkinci maç ilk maçta 7 gibi başlıyor. Yanlış yoksa kafamda. 5'te. Yoksa 5'te, evet. 3'te başlıyor burada, evet 5'te. 2 saat fark oldu Avrupa ile Türkiye arasında. Bir de İngiltere bir saat daha üstüne. Yani izlemeyen üzülür. Ya gerçekten şaka bir yana seviye çok yüksek ve şu an o kadar seviyenin yüksek olmasının yanı sıra çok yakın. Ve o da tabii yakın maçlar keyifli geçer ve üst düzey yakın maçlar acayip keyifli geçer. Dolayısıyla bu turnuva bence sene sonuna damgasını vuracak. güzel bir turnuva olacak diye düşünüyorum. Gökalp, istersen kapamadan önce bir de genel olarak şu ATP Finals'ın, ya ben bir kendi içimde bir mantığını sorguluyorum esasında. Hani bilmiyorum, senin de spontane bir fikrini almak istiyorum. Yani madem bu iş bu senenin finali, en babalar bir arada. O zaman yani insanların buna hazırlanması için veya buraya yönelik takvimini planlaması için Grand Slam'dan daha yüksek puan olması gerekmez mi? Yani turnuvanın vaadine yönelik eğer söylediğin şey burada en babalar katılıyor ve şampiyonların şampiyonu ise puan ödülü de para ödülü de ona göre olması lazım diye düşünüyorum.
Yani bence puanı doğru geliyor bana. Yani 1500 puan veriliyor şampiyonuna. Grand Slam'lere 2000 veriliyor ve Master'lara 1000 veriliyor. Yani bence Master'lardan önemli bir turnuva olması gerekiyor. Ama Grand Slam'ler kadar önemli olmaması gerekiyor. Çünkü bu hani kısıtlı bir turnuva. Herkes katılamıyor. 8 kişi katılabiliyor sadece. Onun için bunu Grand Slam'daki gibi 128 kişinin kazanma ihtimali yok. Ve Grand Slam hani çok, çok daha büyük hani bir atmosfer. Onun için bana o kadar olmaması doğru geliyor. Sadece 1500 puan, tamam puan veriliyor ama takvimdeki yeri, hani o senin WTA için yaptığın eleştiri bence burada çok geçerli. Takvimdeki yeri hani hiç önemliymiş gibi değil. Önünde çok gezi var,
Masters
çok
var.
geziliyor. Asya'ya gidiyorlar. Amerika sonrası Şangay'a falan gidiyorlar. Sonra geliyorlar, alakasız bir Paris Masters var. Yani bunun tabii çözümünü bulan çok fazla insan var tenis Twitter'da. Keşke onu yapsalar. Diyorlar ki Şangay'ı işte Avustralya'dan önceye kaydırın. Sonra Paris'i yok edin. Paris'e gerek yok. Amerika'dan sonra işte birkaç hafta ara olsun. Tabii oralarda turnuva olabilir 250'lik 500'lük. Sonra da herkes Londra'ya hazır bir şekilde gelir. Ve sezon biraz da erken bitebilir bu arada.
Yani bu
Orada
tenis
performans düşüyor.
takvimine çok lafını böldüm, kusura bakma.
Yok
Ama
yok, buyur.
yani bu tenis takvimine yönelik zaten ayrı bir podcast yayını yapsa geridir. Çok fazla mantık hatası var ve çok yorucu, yıpratıcı. Ama yani yaratmak istedikleri konsept bu ise buna yönelik de bir turnuva organizasyonu olması lazım. 8 oyuncu olduğu için bence de hani 1500 puan mantıklı kesinlikle. Fakat ben işin özünü sorguluyorum. Niye sadece 8 kişi ve niye sadece bir hafta gibisinden.
Anladım
Fakat
anladım.
yani
Bu
ona
arada
süremiz
tam böyle
yetmez.
konuyla bağlantılı olduğu için biraz reklamını da yapalım. Hani orada çok daha detaylı konuşmuşlar. Mert Ertunga'nın konuk olarak katıldığı bir podcast var. Bu hafta çıktı, Tennis with
Aa,
an Accent.
evet.
Eğer hani İngilizce podcast dinlerim diyorsanız mutlaka bir göz atın. Mutlaka dinleyin. Orada ATP Finals'ın gelişimini, işte tarihteki önemini, eskiden ne kadar daha fazla önemli olduğunu, insanların neredeyse Avustralya açığın önüne koydukları bir zamandan bahsediyorlar ve yavaş yavaş bugüne geliyorlar. Onun da tavsiyesini verelim. Bitirelim mi burada?
Bence de 1 saat 20 dakika olmuş yine. Gökalp kısa tutalım deyip de 1 saati
1-8.
geçirdiğimiz
8 dakika. Fena değil. O kadar değil.
nice podcastlerden bir tanesi de bu oldu. 1 saatin altını göreceğimiz ileride inşallah
Ha,
podcastler olur diliyorum.
gelecek. Gelecek,
İyi
evet,
haftalar
bizi dinlediğiniz
diliyoruz.
için
Keyifli
aynen.
seyirler diliyoruz herkese.
Teşekkürler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.